Ayrım 21. 33. Kısım. Lucy soğukkanlılığını toparlamaya başlamıştı. Bu duygu tıpkı uyuşturucu bir ilaç gibi buzdan parmaklarını tüm benliğine yayıyor, duygularını körleştirip kafasını çalıştırıyordu. Bir katille aynı evi paylaştığı düşüncesinin verdiği ürküntü giderek azalıp yerini onu bile şaşırtan bir serin kanlı tedbirlilik aldı. Ev işlerini yapar oturma odasında oturmuş roman okuyan Henry'nin çevresinde dolaşırken onun duygularındaki değişikliği anlayıp anlamadığını merak ediyordu. Gözlemciliği güçlü biriydi Henry. Gözlerinden hemen hiçbir şey kaçmıyordu. Cipteki o karşılaşmada kesin bir kuşku yoksa bile belirgin bir uyanıklık vardı. Lucy'yi bir şeylerin uyardığını, sarstığını hissetmiş olmalıydı. Öte yandan Henry sabah gitmeden önce Joe onları yatakta birlikte yakaladığı için de sinirliydi Lucy. Henry tüm tedirginliğinin bundan ötürü olduğunu düşünebilirdi. Lucy'nin içinde Henry'nin onu rahatsız eden şeyin ne olduğunu kesinlikle bildiği üzerine bir duygu vardı. Ama adam yine de her şey normalmiş gibi davranmayı yeğliyordu. Lucy çamaşırları kurusun diye mutfaktaki ipe astı. ''Çamaşırları buraya astığım için üzgünüm ama'' dedi, ''yağmur dinsin diye de bekleyecek halim yok.'' Henry çamaşırlara ilgisizlikle bakarak ''önemi yok'' dedi, oturma odasına döndü. Islak çamaşırların arasında Lucy'nin bir takım kuru iç çamaşırları da vardı. Öğleyi yemeği için son derece basit sebzeli börek hazırlayıp Joe ile Henry'i masaya çağırdı, servis yaptı. David'in silahı mutfağın bir köşesine dayalıydı. ''Lucy, evin içinde dolu silah bulunmasından hiç hoşlanmam Henry'' dedi. ''Yemekten sonra dışarı çıkarırım. Börek güzel olmuş.'' ''Ben sevmedim'' dedi Joe. Lucy silahı alıp rafın üzerine koydu. Joe'nun ulaşamayacağı bir yerde durduğu sürece önemi yok. ''Joe, büyüdüğümde Almanları vuracağım'' dedi. ''Bugün öğle uykusuna yatacaksın'' dedi Lucy. Oturma odasına geçip dolaptaki David'in uyku ilaçlarından bir tane aldı. İki tanesi 80 kiloluk biri için ağır bir doz olduğuna göre çeyrek hap 25 kiloluk bir çocuğu bütün gün uyutur diye bir uslamlama yaptı. Hapı ekmek tahtasının üzerinde dörde böldü. Bir tanesini ezip bir kaşığa doldurup sütün içine karıştırdı. Bardağı Joe'ya uzatarak ''Bunu içip bitirmeni istiyorum'' dedi. Henry her şeyi hiçbir şey söylemeden izlemişti. Yemekten sonra Lucy oğlanı bir yığın kitapla kanepeye yatırdı. Joe okuma bilmiyordu elbette ama masallar ona öylesine çok okunmuştu ki hemen hepsini ezbere biliyordu. Sayfaları çevirip resimlere bakar, sözcükleri belleğinden yineleyebilirdi. Henry'e kahve ister misin diye sordu Lucy. Gerçek kahve mi diye Henry hayretle sordu. Biraz var, saklamıştım. ''Evet, lütfen.'' Henry onun kahveyi pişirmesini izledi. Lucy belki kendisine de uyku hapı veririm diye korkuyor diye düşündü. Bitişik odadan Joe'nun sesini duyuyordu. ''Puh, evde kimse yok mu dedim?'' diye seslendi. ''Yok'' dedi bir ses. Joe bu espriye her zamanki gibi kahkahalarla güldü. ''Ah tanrım'' diye düşündü Lucy. ''Joe'ya bir şey olmasına izin verme.'' Kahveleri fincanlara koyup Henry'nin karşısına oturdu. Erkek masanın üzerinden uzanıp Lucy'nin elini tuttu. Kahvelerini yudumlayarak yağmurun ve Joe'nun sesini dinleyerek oturdular. ''Puh kaygıyla ne kadar zamanda zayıflanır?'' diye sordu. ''Sanırım bir haftada. Ama ben burada bir hafta kalamam ki.'' Joe'nun sesi uykulu çıkmaya başlamıştı. Sonunda sustu. Lucy gidip oğlanın üzerine bir pike örttü. Elinden kayıp yere düşmüş olan kitabı kaldırdı. Bu kitap onun çocukluğundan kalmaydı. İç kapağında annesinin incecik el yazısıyla ona ithaf edilmişti. Lucy'ye 4. yaş gününde anne ve babasından. Lucy kitabı dolabın üzerine koydu. Mutfağa döndü. Uyudu. Ve Lucy elini uzattı. Henry tuttu. Genç kadın onu hafifçe çekti. Henry ayağa kalktı. Lucy onu yukarıya yatak odasına çıkardı. Kapıyı kapadıktan sonra kazağını başından çekip çıkardı. Henry onun göğüslerine bakarak bir an hareketsiz kaldı. Sonra o da soyunmaya başladı. Lucy yatağa girerken bana güç ver diye için için yakarıyordu. İşin en korktuğu yanı buydu. Oyununu gerektiği gibi oynayabileceğinden emin değildi. Korku, tiksinti, suçluluk duyguları içinde çırpınırken onun vücudundan zevk alıyor gibi davranabilecek miydi acaba? Henry yatağa girip Lucy'ye sarıldı. Bir süre sonra genç kadın numara yapmasına gerek kalmadığını gördü. Birkaç saniye erkeğin kolunda yatarak Lucy bir insanın nasıl böylesine soğukkanlılıkla adam öldürüp sonra da böylesine sıcak ateşli bir aşık olabildiğini düşündü. Ama ağzından "Bir fincan çay ister misin?" sözcükleri çıktı. Henry gülümsedi. "Hayır, teşekkür ederim." "Ben istiyorum." Erkeğin kolundan sıyrılıp kalktı. Henry kıpırdanınca "Hayır" diye elini onun karnının üzerine koydu. "Sen burada kal, ben çayı yukarı getiririm. Seninle henüz işim bitmedi." Henry yeniden gülümsedi. "Kaybolan yıllarını gerçekten telafi etmeye bakıyorsun Lucy." Lucy odadan çıkar çıkmaz yüzündeki gülümseme bir maske gibi düştü. Merdivenleri çırılçıplak hızla inerken kalbi gümbür gümbür atıyordu. Mutfakta işe gerçekçilik kazandırmak için çaydanlığı ocağın üzerine gürültüyle koyup fincanları takırdattı. Sonra ıslak çamaşırların arasına gizlediği giysileri giyinmeye başladı. Elleri öylesine titriyordu ki pantolonun düğmelerini güçlükle ilikledi. Yukarıda karyolanın gıcırtısı geldi. Olduğu yerde donup kaldı. Yukarıyı dinleyerek düşünüyordu. "Orada kal, orada kal, gelme." Henry yalnızca bir yandan öteki yanına dönmüştü. Şimdi hazırdı Lucy. Oturma odasına geçti. Joe derin bir uykudaydı. Lucy, "Tanrım, lütfen uyanmasın," diye yakardı. Joe'yu kucağına aldı. Çocuk uykusunda Christopher Robin hakkında bir şeyler mırıldandı. Lucy gözlerini sımsıkı kapatarak Joe'nun ses çıkarmamasını diledi. Oğlunu bir battaniyeye sımsıkı sardıktan sonra mutfağa geçip raftaki tüfeğe uzandı. Tüfek elinden kayıp bir tabakla iki fincana çarparak yere düştü. Kulakları sağırlaştıran bir gürültü çıktı. Lucy olduğu yerde donup kaldı. "Ne oldu?" Henry yukarıdan sesleniyordu. "Fincanı düşürdüm," diye bağırdı Lucy. Sesindeki titremeye engel olamamıştı. Yatak yeniden gıcırdadı. Yukarıdan bir ayak sesi geldi. Ama artık Lucy geri dönemeyecek bir noktadaydı. Tüfeği alıp Joe'ya sarılarak mutfaktan çıktı, ahıra doğru koştu. Yolda bir anlık bir paniğe kapıldı. Cipin anahtarlarını üzerinde bırakmış mıydı? Elbette bırakmıştı, hep bırakırdı. Çamurun içinde kayıp dizüstü çöktü, ağlamaya başladı. Bir saniye için orada öylece kalıp Henry'nin kocasını öldürdüğü gibi kendisini de öldürmesine fırsat vermek istedi. Sonra kollarında uyuyan çocuğu anımsayıp doğruldu, koştu. Ahıra girip cipin kapısını açarak Joe'yu koltuğa koydu. Çocuk yana kaydı. "Lucy, Tanrım," diye hıçkırdı. Çocuğu doğrulttu. Öteki yana koşup şoför yerine geçti. Tüfeği bacaklarının arasındaki yere bıraktı. Marşa bastı, motor bir öksürüp sustu. "Lütfen çalış ne olur." Marşa yeniden bastı, motor kükreyerek canlandı. Henry arka kapıdan koşarak çıktı. Lucy gaza basıp vitesi bire geçirdi, cip ahırdan zıplayarak çıktı. Tekerlekler çamurda bir saniye kadar boşa döndü, sonra yeri kavradı. Lucy gazı köklüyor ama cip ıstırap verici bir tembellikle hızlanıyordu. Genç kadın direksiyonu Henry'nin geldiği yönün tersine kırdı. Henry çamurların içinde yalın ayak koşuyordu. Lucy onun kendisine yetişmek üzere olduğunu fark etti. Gaz pedalı kolunu adeta koparacakmış gibi itti. Çaresizlik içinde avaz avaz haykırmak istiyordu. Henry yalnızca 1-2 metre uzağındaydı. Bir atlet gibi kollarını piston gibi çalıştırarak, çıplak ayakları çamurları döverek, yanakları kıpkırmızı, çıplak göğsü inip kalkarak koşuyordu. Motordan cazırtılı sesler geldi. Otomatik vites değişirken bir sıçrama oldu. Sonra araba taze güç kazandı. Lucy baktı. Henry onu elinden kaçırmak üzere olduğunu anlamış gibiydi. Kendini havaya fırlatarak atıldı. Sol eliyle kapının tokmağına yapışmıştı şimdi. Cip tarafından çekildiğinden arabayla birlikte ayakları yere bile değmeden biraz koştu. Lucy onun kendisininkine öylesine yakın yüzüne baktı. Bu yüz harcadığı güçle kasılmış, boynunun güçlü adaleleri kabarmıştı. Genç kadın birden ne yapması gerektiğini anladı. Elini direksiyondan çekip açık pencereden uzatarak uzun tırnaklı işaret parmağını Henry'nin gözüne soktu. Henry kapıyı bırakıp elleriyle yüzünü kapadı. Onunla cip arasındaki uzaklık giderek çoğaldı. Lucy bir çocuk gibi ağladığını neden sonra fark etti. Evinden 2 mil uzaklaşmıştı ki tekerlekli sandalyeyi gördü. Madeni iskeleti, kalın lastikli tekerlekleri sürekli yağmurdan hiç etkilenmiyormuş gibi tepenin üzerinde bir anıt gibi duruyordu. Yaklaşıp baktı, tekerlekli arabanın kökünden sökülmüş bir ağaç ya da yolcusu içinden çekilip koparılmış, pencereleri kırık bir ev gibi yaralı bir görünüşü vardı. Lucy tekerlekli sandalyeyi hastanede ilk kez gördüğü anı anımsıyordu. David'in karyolasının yanında yepyeni pırıl pırıl duruyordu. David kendini yataktan sandalyeye ustalıkla geçirmiş, sonra koğuşta gösteriş yapar gibi hızla gidip gelmiş, "Tüy kadar hafif, uçakların yapıldığı madenden yapılmış," demişti. Sonra koğuşun en uzak köşesinde sırtı Lucy'ye dönük durmuştu. Bir süre sonra gidip baktığında Lucy onun ağladığını görmüştü. Sandalyenin yanına diz çöküp David'in ellerini tutmuş, hiç konuşmadan öylece kalmışlardı. David'i rahatlatabildiği tek an bu olmuştu. Orada tepede yağmur ve deniz tuzu sandalyenin madeni kısımlarını paslandıracak, muşambaları yırtılacak, deri koltuğu çürüyüp gidecekti. Lucy hızını kesmeden oradan geçip gitti. 3 mil kadar sonra iki evin tam orta yerine geldiğinde cipin benzini bitti. Paniğe kapılmamaya çalışarak mantıklı düşünmeye çalıştı. Bir yerde insanların saatte 4 mil yürüyebileceklerini okumuştu. Henry bir atlet gibi koşuyordu ama bileği incinmişti. Gerçi kendini çabuk toparlamıştı ama biraz önce cipin peşinden koşması ayağına herhalde iyi gelmemişti. Bu durumda ondan 1 saat öndeydi. Henry'nin peşinden geleceğinden hiç kuşkusu yoktu. Lucy de onun gibi Tom'un kulübesinde bir telsiz olduğunu biliyordu. Bol bol zamanı vardı. Cipin arkasında böyle durumlarda kullanılmak için yarım galonluk benzin bidonu vardı. Arabadan inip bidonu çıkardı, deponun kapağını açtı. Tekrar düşündü. O zaman aklına bir şey geldi. Lucy böylesine şeytanca bir şey düşünebilmesine şaşmaktan kendini alamadı. Benzin deposunun kapağını kapatıp arabanın ön tarafına geçti. Kontağın kapalı olduğunu kontrol ettikten sonra kaputu açtı. Makinelerden pek anlamazdı ama distribütör kapağını tanıyabilir, motora giden telleri bulabilirdi. Benzin bidonunu direksiyon milinin altına güzelce yerleştirdi, kapağını açtı. Alet kutusunda buji anahtarı vardı. Bujilerden birini söküp kontağın kapalı olup olmadığını yeniden kontrol etti. Bujiyi benzin bidonunun ağzını bantla yapıştırdı, sonra kaputu kapadı. Henry geldiğinde arabayı çalıştırmaya kalkışacaktı elbette. Kontağı çevirdiğinde buji ateşlenecek, yarım galon benzin de patlayacaktı. Bunun ne kadar bir zarar yapacağını bilemiyordu ama yararı dokunacağından emindi. 1 saat sonra bu kurnazlığından pişmanlık duymaya başlamıştı. Çamurların içinde omzunda uyuyan çocuğun kurşun gibi ağırlığıyla düşe kalka giderken bir ara yere yatıp oracıkta ölmeyi diledi. Düşündükçe hazırladığı gizli tuzağın hem tehlikeli hem de güvenilmez olduğunu anlıyordu. Benzin yanar ama patlamayabilirdi. Eğer bidonun ağzında yeteri kadar hava olmazsa buji çakmayabilirdi. İşin en berbat yanı Henry'nin bir tuzaktan kuşkulanıp kaputun altına bakması, bombayı söküp benzini depoya koyduktan sonra peşinden gelmesiydi. Bir parça oturup dinlenmeyi düşündü, vazgeçti. Oturduğu takdirde bir daha kalkamayacağından korkuyordu. Artık Tom'un evini görmesi gerekirdi. Kaybolmuş olamazdı. Bu yolu bir düzineden fazla kat etmiş olmasa bile ada bir insanın kaybolabileceği kadar büyük değildi. Joy'la bir keresinde bir tilki gördükleri çalılığı tanıdı. Çobanın evinden 1 mil kadar uzakta olmalıydı şimdi. Yağmur olmasa evi çoktan görürdü. Joy'u öteki omzuna geçirdi, silahı da bir elinden ötekine. Sonra yürümek için kendini zorladı. Sonunda evi gördüğünde bir sevinç çığlığı atmamak için kendini tuttu. Eve düşündüğünden de yakındı artık, belki çeyrek mil kalmıştı. Ön kapıya yaklaştığında "Tom!" diye bağırdı. "Tom! Ah Tom!" Cevap olarak Bob'un havlamaları duyuldu. Lucy ön kapıdan içeri girdi. "Tom, koş!" Bob bacaklarının çevresine heyecanla dolaşıyor, durmadan havlıyordu. Tom uzakta olamazdı. Belki de bahçedeydi. Lucy yukarı çıkıp Joe'yu Tom'un yatağına yatırdı. Telsiz telleriyle, düğmeleriyle, kadranlarıyla, karmaşık görünüşüyle odadaydı. Morse anahtarına benzeyen bir şey de vardı. Lucy denemek için şöyle bir dokununca bip diye bir ses geldi. Belleğinin derinliklerinden, öğrencilik yıllarından kalma bir bilgi kırıntısı yükseldi. Sos şifresi. Tuşlara yeniden bastı. 3 kısa, 3 uzun, yine 3 kısa basış. Tom neredeydi? Bir gürültü duyup pencereye koştu. Cip tepeden eve doğru geliyordu. Henry tuzağı keşfetmiş, benzini depoya koymuştu. Tom neredeydi? Yatak odasından fırlayıp koştu. Bahçedeki tuvalete gidip kapıyı vuracaktı. Merdivenlerin başında durdu. Bob diğer boş olan yatak odasının kapısında duruyordu. ''Buraya gel Bob!'' dedi Lucy. Köpek yerinden kıpırdamadan havladı. Lucy onun yanına gidip kucağına almak için eğildi. Aynı anda da Tom'u gördü. Tom boş adanın döşemesinde sırt üstü gözleri tavana boş boş bakarak yatıyordu. Kasketi başının arkasında ters dönmüştü. Ceketinin önü açıktı. Gömleğinin üzerinden kanlı küçük bir nokta görünüyordu. Elinin hemen yakınında bir kasa viski duruyordu. Lucy yersiz bir düşünceye takıldı. Tom'un bu kadar çok işlerini bilmiyordum. Tom'un nabzını yokladı. Ölmüştü Tom. Düşün, düşün. Dün Henry eve sanki kavga etmiş gibi yara bere içinde dönmüştü. David'i o zaman öldürmüş olmalıydı. Bugün de Tom'un evine David'i getireceğim diyerek gelmişti. Ama David'in burada olmadığını biliyordu. Neden gelmişti peki? Tom'u öldürmek için elbette. Henry'i bu yola iten şey neydi? İçinde böylesine şiddetli nasıl bir amaç yanıyordu ki, arabaya atlayıp 10 mil geliyor, yaşlı bir adamı bıçaklıyor, sonra da sanki hava almaya çıkmış gibi sakin, soğukkanlı olarak geri dönebiliyordu. Lucy dehşetle titredi. Artık tek başınaydı. Köpeği tasmasından tutarak sahibinin yanından uzaklaştırdı. Sonra da içgüdüyle dönüp Tom'un ceketinin önünü ilikledi, kan lekesini örttü. Köpeğe "Tom öldü" dedi. Ama ona gereksinmem var. Ön taraftaki yatak odasına dönüp pencereden baktı. Cip evin önüne gelip durdu. Henry arabadan indi. 34. kısım. Lucy'nin SOS işareti muhripten duyulmuştu. Sparks, "Kaptan efendim" diye seslendi. Adadan şimdi bir SOS işareti geldi. Kaptan kaşlarını çattı. "Sandal indirebileceğimiz zamana kadar bir şey yapamayız" dedi. "Başka bir şey söylediler mi?"
"Hayır efendim, SOS de yinelenmedi."
Kaptan biraz daha düşünerek, "Şimdi elimizden bir şey gelmez" dedi yine. "Karaya bu bilgiyi haber ver, dinlemeyi de sürdür."
"Peki efendim."
SOS mesajını bir İskoç dağının tepesindeki MI8 dinleme merkezi de almıştı. Buradaki telsizci Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden karnından aldığı yaralar yüzünden çürüye çıkarılmış, ancak 6 aylık ömrü kalan genç bir adamdı. Norveç'ten Alman donanmasına verilen telsiz mesajlarını yakalamaya çalışıyordu. Lucy'nin SOS'inin üzerinde bile durmadı. Mesajın verilmesinden 5 dakika sonra nöbetini devrederken bunu kumandanı olan subaya söyledi.
"Yalnızca bir kez verildi" dedi. "Herhalde İskoç kıyıları açığındaki bir balıkçı teknesinden yollandı. Bu havada başı belaya giren küçük balıkçı tekneleri vardır."
"Subay, sen bu işi bana bırak" dedi. "Donanmaya haber veririm. Belki de Whitehall'a haber versem daha iyi olur. Biliyorsun, protokol meselesi."
"Sağ olun efendim."
Kraliyet Gözlem Birliği'nin karakolunda paniğe benzer bir hava hüküm sürüyordu. Bir düşman uçağı gördüğünde bir gözlemcinin vereceği işaret elbette SOS değildi. Ama Tom'un yaşlı olduğunu, heyecanlandığında ne yapacağının hiç kestirilemeyeceğini de biliyorlardı. Bu yüzden hava alarmı verildi. Diğer bütün karakollar uyarıldı. İskoçya'nın doğu sahilindeki bütün uçak savar topları hazır ola geçirildiği gibi, telsizciler deliler gibi Tom'la bağlantı kurmaya çalıştılar. Alman bombardıman uçakları gelmedi elbette. Savaş Bakanlığı gökyüzünde birkaç tüyleri ıslanmış yaban kazından başka bir şey yokken neden tam alarm durumuna geçildiğini bilmek istedi. Onlara bunun nedeni bildirildi. SOS mesajını sahil koruma da almıştı. Eğer mesaj kendi frekanslarından verilmiş olsa, telsizin bulunduğu yeri kestirebilseler ve bu yer sahilden mantıklı bir uzaklıkta bulunsa yanıt vereceklerdi. Sinyal gözlem birliği frekansından geldiği için bunu yaşlı Tom'un yolladığına karar verdiler. Zaten o durum hakkında her ne biçim durumsa ellerinden geleni yapıyorlardı. Haber Aberdeen'deki limanda bulunan muhribin baş altında kağıt oynayanlara ulaştığında oyunculardan biri yeniden kağıt dağıtarak "Ben size ne olduğunu söyleyeyim" dedi. "Yaşlı Tom savaş tutsağını yakaladı. Şimdi adamın tepesinde oturmuş ordunun gelip almasını bekliyordur."
"Saçmalama" dedi Smith. Diğerleri de aynı kanıdaydı.
Ve U-505 de sinyali aldı. Denizaltı Fırtına Adası'na 30 deniz milinden uzaktaydı daha. Ama Weissman pek ummasa da İngiltere'deki Amerikan Kuvvetleri radyosundan Glenn Miller'ın plaklarını dinlerim hevesiyle telsizi karıştırıyordu. Dalga düğmesini çevirirken tam zamanında aynı frekansla bir rastlantı sonucu bulunuyordu. SOS mesajını aldı. Haber hemen kıdemli binbaşı Heyer'e "bizim adamımızın frekansından verilmedi" diye ekleyerek iletti. Hep ayak altında dolanan, her zamanki gibi sinir bozucu olan binbaşı Wall, "o halde hiçbir anlamı yok" dedi. Heyer onun fikrine karşı gelme fırsatını kaçırmadı. "Bir anlamı olabilir" dedi. "Yukarı çıktığımızda bir şeylerle karşılaşabiliriz."
"Ama bu şeyin bize zararı dokunamaz." Her de aynı kanıdaydı. Olanaksız. O halde mesajın anlamı yok. Büyük bir ihtimalle öyle. İki Alman subayı adaya gidene kadar bunu tartıştılar. Böylece 5 dakika içinde donanma, Kraliyet Gözlem Birliği, MI8 ve sahil koruma SOS'i bildirmek için Gad Liman'a telefon ettiler. Gad Liman'da Blocks'u aradı. Blocks sonunda ateşin önünde derin bir uykuya dalmıştı. Telefonun tiz sesi onu irkiltti. Uçakların havalanmak üzere olduklarını sanarak ayağa fırladı. Telefona bir pilot cevap verdi. Alo dedi 2 kez. Sonra almacı Blocks'a uzattı. Gad Liman adında biri arıyor sizi. Blocks Percy dedi. Fred, adadan biri SOS işareti vermiş. Blocks uykunun son kalıntılarını atmak için başını salladı. Kim? Bilmiyoruz. Tek bir kez işaret verilmiş, tekrarlanmamış. Şimdi de adadakiler bizim mesajlarımızı alamıyor gibiler. Yine de artık pek kuşku kalmadı. Kalmadı. Orada her şey hazır mı? Hava dışında evet. Bol şans. Teşekkürler. Blocks telefonu kapatıp hala savaş ve barışı okuyan pilota döndü. İyi haberler var dedi. Orospu çocuğu kesinlikle adada. Harika dedi pilot. 35. kısım. Henry cipin kapısını kapatıp ağır ağır eve doğru yürüdü. Yine David'in ceketini giymişti. Pantolonu baştan aşağı çamur içindeydi. Saçları ıslanıp başına yapışmıştı. Sağ ayağının üzerinde hafifçe sekiyordu. Lucy pencereden çekilip odadan fırladı. Aşağı koştu. Tüfek holde içeri girdiğinde bıraktığı yerde duruyordu. Onu aldı. Birden silahın ağırlığını hissetti. Şimdiye kadar hiç silahla ateş etmemişti. Bunun dolu olup olmadığını nasıl kontrol edeceğini de bilmiyordu. Zamanı olsa araştırıp anlardı ama zamanı yoktu. Derin bir soluk aldıktan sonra ön kapıyı ardına kadar açtı. Dur diye bağırdı. Sesi umduğundan daha yüksek çıkmıştı. Tiz, isterik bir tınısı vardı. Henry tatlı tatlı gülümseyerek yürümesini sürdürdü. Lucy namluyu sol eliyle, dipçiyi sağ eliyle tuttuğu silahı ona doğru kaldırdı. Parmağı tetikteydi. Seni öldüreceğim diye bağırdı. ''Saçmalama Lucy'' dedi erkek yumuşak bir sese. ''Beni nasıl öldürebilirsin? Birlikte yaptığımız onca şeyden sonra. Birbirimizi sevmedik mi biz? Biraz olsun.'' Doğruydu. Lucy kendi kendine ona aşık olamayacağını söylemişti. Bu da doğruydu. Ama ona karşı bir şey hissetmişti. Eğer bu aşk değilse bile onun gibi bir şeydi. ''Bugün öğleden sonra kim olduğumu biliyordun Lucy.'' Şimdi Henry biraz daha yaklaşmıştı. ''Ama bunun üzerinde hiçbir etkisi olmadı değil mi?'' Bu da doğruydu. Genç kadın bir an kafasında gayet canlı olarak Henry'nin üstüne çıkıp oturuşunu, onun duyarlı ellerini göğüslerine götürüşünü görür gibi oldu. Aynı anda da onun ne yapmak istediğini anladı. ''Bir çözüm yolu bulabiliriz Lucy, hala birbirimize sahip olabiliriz.'' Lucy tetiği çekti. Kulakları sağır edici bir patlama oldu. Silah genç kadının elinden canlı bir şeymiş gibi fırladı. Bu arada dipçik kalçasına çarpmıştı. O şok içinde silahı neredeyse fırlatıp atacaktı. Bir silahı ateşlemenin böyle olacağını aklının ucuna bile getirmemişti. Bir an hiçbir şey duyamadı. Kurşun Henry'nin başının üstünden geçti. Ama Henry yine de eğilip döndü. Zigzaklar çizerek cipe koştu. Lucy yeniden ateş etmek istedi ama kendine tam zamanında engel oldu. Çünkü Henry silahtaki 2 kurşunun da bittiğini anlarsa dönüp geri gelirdi. Henry cipin kapısını açıp bindi, tepeden aşağı gitti. Lucy onun geri geleceğini biliyordu. Birden kendini mutlu, hemen hemen neşeli hissetti. İlk raundu kazanmıştı, Henry'yi kaçırmıştı. Üstelik bir kadındı o. Ama Henry dönecekti. Yine de kendisi üstün durumdaydı. Bir kere evin içindeydi, silahı vardı, hazırlanacak zamanı da. Hazırlanmak, onun gelişi için hazırlanmalıydı. Bu kez Henry herhalde daha tedbirli olacak, onu apansız bastırmak isteyecekti. Lucy onun karanlığı beklemesini diledi. O zaman bol bol zamanı olacaktı. Önce tüfeği yeniden doldurmalıydı. Mutfağa gitti. Tom neyi var neyi yok mutfakta tutardı. Yiyecek, kömür, araç gereç. Tıpkı David'inki gibi bir de silahı vardı. İkisinin de aynı olduğunu biliyordu. Çünkü David Tom'un tüfeğini incelemiş sonra aynını ısmarlamıştı. İki erkek uzun uzun silahlardan konuşmayı severlerdi. Tom'un silahıyla 1 kutu kurşun buldu. 2 tüfekle beraber kurşunları masanın üzerine koydu. Genç kadın makinelerin basit olduğu inancındaydı. Kadınların bir makine parçası karşısında akıllarının karışmasını aptallıklarına değil, nasıl çalıştığını bilmemelerine verirdi. Namluyu kendinden uzakta tutarak David'in tüfeğinin orasını burasını karıştırmaya başladı. Sonunda kuyruk kısmı açıldı. O zaman bunun nasıl yapıldığını birkaç kez tekrarladı. İnanılmayacak kadar basit bir işlem. İki tüfeği de doldurdu. Sonra her şeyi doğru yaptığından emin olmak için Tom'un silahını mutfak duvarına çevirip tetiği çekti. Duvardan alçılar pudra gibi etrafa yayıldı. Bob yukarıdan aklını kaçırmış gibi havladı. Lucy kalçasını yine çürütmüş, kulakları sağırlaşmıştı. Ama silahlıydı artık. Tetiğe yavaşça dokunmalıydı. O zaman silah geri tepip kurşun hedefi şaşmazdı. Erkekler bunu belki de orduda öğreniyorlardı. Şimdi ne yapacaktı? Henry'nin eve girmesini güçleştirmeliydi. İki kapıda da kilit yoktu tabii. Bu adada bir ev soyulacak olsa suçluların öteki evde oturduğu zaten bilinirdi. Lucy Tom'un alet kutusunu karıştırıp pırıl pırıl keskin bir balta buldu. Merdivenlerde durup parmaklıkları kırmaya başladı. Kolları ağrıyordu ama 5 dakika içinde 6 tane kısa sağlam meşe sopası elde etmişti. Bir çekiç biraz çivi buldu. Meşe sopalarını kapıya çaktı. Her kapıya 3'er sopa çakarak sağlamlaştırdı. Birkaç çivi daha alıp evin bütün pencerelerini de çiviledi. Bunu yaparken erkeklerin çivileri neden ağızlarına aldıklarını da anlamıştı. Çünkü çivi çakarken insanın 2 ele gereksinmesi vardı. Üstelik cebe konursa insanın etine batıyorlardı. İşini bitirdiğinde hava kararmıştı. Lambaları söndürdü. Henry her şeye karşın yine de eve girebilirdi elbet. Ama sessiz sedasız giremezdi. Bir şeyleri kırmak zorundaydı. Kendini ele verecekti böylece. Lucy onu elinde silahıyla bekliyor olacaktı. İki tüfeği de alarak yukarıya Joe'ya bakmaya çıktı. Tom'un yatağında battaniyelere sarılmış uyuyordu Joe. Lucy onun yüzüne bakmak için bir kibrit çaktı. Uyku hapı çocuğa ağır gelmişti galiba. Ama rengi iyiydi Joe'nun. Soluk alıp verişleri de düzenli. ''Uyumaya devam et küçük çocuk'' diye fısıldadı Lucy. Şimdi Henry'e karşı içinde daha büyük bir öfke duyuyordu. Tedirginlikle evi baştan aşağı dolaşıp pencerelerden dışarı baktı. Köpek Bob peşinden hiç ayrılmıyordu. Silahlardan birini merdiven başına dayayıp yalnızca bir tek silahı aldı. Ama baltayı pantolonunun beline sokmuştu. Telsiz geldi aklına. SOS'in tuşlarına birkaç kez bastı. Birilerinin dinleyip dinlemediğini bilmediği gibi telsizin çalışıp çalışmadığından da haberi yoktu. Morse konusunda başka bir bildiği de yoktu. Aklına Tom'un da Morse alfabesini bilmeyebileceği geldi. O zaman burada bir yerde bir şifre kitabı olmalıydı. Birine burada neler olduğunu bir haber verebilseydi. Düzineler de kibrit yakıp söndürerek evi aradı. Aşağı katın pencereleri yakınında kibrit yaktığında korkudan yüreği ağzına geliyordu ama bir şey bulamadı. Tamam, Tom belki de Morse alfabesini biliyordu. İyi ama Tom karadakilere yalnızca düşman uçağının geldiğini haber verecekti. Bunun için şifreye ne gerek vardı ki? Bunu da telsizden açıkça verebilirdi. David bunun için hangi deyimi kullanmıştı? O Claire. Yatak odasına geri gidip telsize baktı ama makinenin yanında daha önce göremediği mikrofon duruyordu. Eğer onlarla konuşabilse onlar da kendisiyle konuşabilecekler demekti. Bir başka insan sesi, normal, aklı başında karadan gelecek bir ses, şimdi onu dünyada en çok istediği şey gibi görünüyordu. Mikrofonu alıp düğmeleri kurcalamaya başladı. Bob birden hırladı. Lucy mikrofonu bırakıp karanlıkta köpeğe uzandı. ''Ne var Bob?'' Köpek yeniden hırladı. Lucy onun kulaklarının dikildiğini hissediyordu. Çok korkmuştu genç kadın. Henry'e ateş etmenin, silahları doldurmayı öğrenmenin, kapıları pencereleri çivilemenin verdiği güven duygusu yok olmuştu. Dikkatli uyanık bir köpeğin hırlamasıyla hepsi sabun köpükleri gibi uçup gitmişti. Aşağı dedi ses çıkarmadan. Lucy köpeğin tasmasından tuttu, merdivenlere gittiler. Karanlıkta Lucy trabzana uzandı, parmaklıkları kestiğini unutmuştu. Neredeyse dengesini yitirip aşağı düşecekti. Kendini toparlayıp parmağına batan kıymığı emerek çıkardı. Köpek holde duralar gibi oldu. Sonra daha yüksek sesle hırlayarak Lucy'yi mutfağa doğru çekiştirmeye başladı. Lucy onu kucağına alıp ses çıkarmasın diye ağzını tuttu. Sonra kapıdan içeriye süzülür gibi girdi. Pencereden yana baktı ama kadife gibi bir karanlıktan başka bir şey göremiyordu. Kulak verdi. Pencere çıtırdadı. Önce ancak duyulacak kadar sonra daha yüksek perdeden bir çatırtı geldi. Henry içeri girmeye çalışıyordu. Bob'un gırtlağından tehdit edici hırıltılar yükseliyordu. Ama Lucy'nin ağzını neden tuttuğunu anlamış gibiydi.